Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hepinize hayırlı günler dilerim. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Bir İrfan Gündemi programıyla daha huzurlarınızdayız. Her zaman olduğu gibi kıymetli hocam, Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz buradalar. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk Süleyman Bey, sağ olun. Hayırlı programlar diliyoruz inşallah.
İnşallah hocam. Sevgili hocam, İrfan Gündemi programımızda zaman zaman kavramları açıyoruz. Bu da aslında çok verimli oluyor. Çünkü farklı farklı çağrışımlar, farklı farklı dersler, ilhamlar alabiliyoruz bu vesileyle. Bugün de hocam, yani İslam tarihi açısından çok önemli bir kavram olan tezkiyeyi konuşalım istiyoruz. Tezkiye kavramını. Çünkü günümüzde aslında belki dillere pelesenk olan bir kelime değil. Yani daha az kullanılır oldu. Belki sizin gibi hocam bu işin ustaları, uzmanları sözleri arasında kullanıyor ama belki televizyonda, haberlerde artık karşımıza çıkmıyor. Ya da bir dizide hasbelkader bir ihtimal gelebilir.
Çok
ya da,
zor.
İşte evet, ya da bazı tarihi işte çekimlerde falan biraz daha ağdalı ve en azından Arapça, Osmanlıca kelimelerin bol bol kullanıldığı bazı repliklerde tezkiyeye bir şekilde aşina olabiliriz ya da kulak misafiri olabiliriz. Fakat çok mühim bir kelime.
Evet.
Çünkü dalları, saçakları çok mühim.
Doğru efendim.
Bunu hocam inşallah sizinle konuşmak isteriz.
Peki efendim, inşallah. Şimdi bu tezkiye kelimesi tabii ki Kur'an-ı Kerim'de farklı anlamlarda kullanıla gelen ama Hazreti Peygamber'e de bir özellik olarak verildiği ifade edilen görevlerden birisi sanki. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de dört tane birbirine benzeyen ayet-i kerime var. Bunlardan iki tanesi Bakara suresinde geçiyor. Biri Âl-i İmran'da, biri Cuma'da. Burada Hazreti Peygamber'e dört şeyden bahsediyor. Verilen dört şeyden bahsediyor. Birincisi Hazreti Peygamber'e ayetleri okuma. Yetlu aleyhim ayatine veya ayatike farklı şekilde geçiyor. Ayetleri okuma. İkincisi kitabı öğretme. Üçüncüsü tezkiye etme. Tezkiye, düzekkihim veya düzekkihum diye geçiyor. Efendim dördüncüsü de hikmet. Yani ayetler deyince anlaşılan şey Kur'an ayetleri değil. Çünkü Kur'an kitabı okuma diye ayrıca geçiyor.
Burası mühim hocam.
Tabii. Çünkü burada.
Ayet deyince ayet aklımıza deyince, Kur'an ayeti geliyor.
Ayet deyince deliller demek. Neyin delilleri? Yani bu alemde, varlık aleminde Allah'ın varlığını, birliğini, mevcudiyetini, tekliğini, vahdaniyetini ifade eden, baktığında insanların basiret gözüyle görebildiği, görebileceği delillerdir. Yani dolayısıyla Hazreti Peygamber'in ayetleri okuması, insanlara kainatı seyrederek ayetlerden mana çıkarmayı, ayetlerin, varlık alemindeki ayetlerin ne anlama geldiğini öğretmesi manasındadır.
Yani varlığın dilini
çözmek yani, tabiri caizse.
Tercümanı.
Aynen, yani güneşin doğmasından, yıldızların zuhuruna, ayın işte o sürekli hareketlerinden, hilal halinden, yarım ay, yarım aydan dolunaya dönüşmesine varıncaya kadar safahatine bakarak, bulutların hareketine, yağmurun yağmasına, efendim yağmur yağdıktan sonra tekrar yukarıya buharlaşıp çıkıp bulut olarak tekrar dönmesine, efendime söyleyeyim gök gürlemesine, dünyanın güneş etrafında dönmesinden, diğer başka kainat olaylarına varıncaya kadar,
böcekler,
insanın kendi doğumu, varoluşu, bir çocuğun dünyaya gelişi, yürüyüşü, efendim devenin hareketi, insanın hareketi, bunlarla ilgili pek çok daha önce bir program yapmıştık bunlarla ilgili. Allah'ın varlığını, birliğini, kudretini, azametini gösteren ayetler var bunlarda, deliller var. İşte bunların okunması konusunda Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine bir rehberliği var. İkincisi söylediğimiz gibi kitabı, kitap Kur'an-ı Kerim. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'in ilk muallimi. Onun muallimi Cibril, o onun talebesi, biz de onun talebesiyiz.
Biz ondan öğrendik.
Cibril de Allah'ın öğrettiği ve Allah'ın talebesi tabiri caizse. Vaka bir bakıma biz Allah Teala Hazretleri'ni de bir muallim olarak görüyoruz. Kur'an kendisi de Er-Rahman allemel Kur'an diyor. Yani Kur'an'ı öğretenin Rahman olduğunu, Allah olduğunu, yani Rahman'ın bir muallim olduğunu da öğretiyor, ifade ediyor. Keza ve alleme Ademel esme, Adem'e isimleri öğreten muallimin de Allah olduğunu görüyoruz. Yani orada muallimlik meselesinde Allah muallim ama Cibril Emin'i de vahiy konusunda bir muallim olarak görevlendirdiği muhakkak. Yani kitabın öğretilmesi konusunda ilk muallim Allah, bazen Cibril'le bazen doğrudan peygamberin kalbine bunu indirmiş. Dolayısıyla ikinci öğretilen şey peygamberimize, bize öğrettiği ikinci şey kitaptır.
Yani vazifesi ayetler, bir açıdan değil mi hocam?
Tabii kesinlikle vazifesi. Kitap, ayetler ve kitap. Yani kainat ayetleri,
deliller
ve kitabı. Sonra ve yüzekkikum veya da yüzekkihim diye geçiyor. Ümmetini, ashabını, insanları tezkiye etmesi ve yine insanlara hikmeti öğretmesi. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete. Bu hikmetten maksat, ona çok girmeyelim.
Belki bir başka programda hocam.
Konuşuruz inşallah. Tabii de yaparız. Hikmetten maksat bazen sünnettir diyenler de var. Ama hikmeti mutlak manada olayların arka planını çözmek. Yu'til hikmete men yeşâ'u ve men yu'tel hikmete fekat u'tiye hayran kefir ayet kerimesinde buyurulduğu gibi Allah'ın insanlara verdiği bir basiret ve sezi gücüyle olayları okuyabilmesi, bir irfan gözüyle okuyabilmesi manasında da anlamak mümkün. Onu dediğiniz gibi başka bir zaman görüşürüz. Ama
üçüncü vazife dediniz.
Esas bu bizim konuşacağımız konu, bu tezkiye, üçüncü mesele, tezkiye meselesi. Yani Allah Teala'nın peygamberimize ümmetini ve ashabını tezkiye etmek, onları arındırmak gibi bir sorumluluk, bir görev verdiğini anlıyoruz. Üstelik dediğim gibi Bakara'da 2, Ali İmran'da 1, Cuma'nın 2. suresi 2. ayet olmak üzere 4 ayette birbirine yakın lafızlar ama 4 temel vurguyu
bu bağlamda
Allah Teala gündemimize koyuyor. Dolayısıyla tezkiye bir nebevi bir görev. Peygamberimizin insanlara ve Müslümanlığa uyguladığı nebevi bir görev. Ayrıca da Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman nefsin tezkiyesiyle ilgili, nefsi arındırmakla ilgili atıflarda bulunan ayetler
de var.
Mesela Allah Teala Şems suresinde ve nefsin ve mâ sevvâhâ fe elhamâhâ fucûrâhâ ve takvâhâ kad eflaha men zekkâhâ ve kad hâbe men dessâhâ. Yani nefse yemin olsun, onu işte tesviye eden, ona şekil veren, ona iyiliği kötülüğü ilham eden Allah'a yemin olsun, and olsun giriyor Allah Teala Hazretleri. 5-6 tane yemin sayıyor. Ondan sonra nefsini tezkiye eden, arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kirleten ise haib-u hasir olmuştur. Husrana uğramıştır, zarara uğramıştır. Yani nefsinin arındırılması, kötüye davet eden, kötülüğe insanları sürekli çağırmakla maruf ve meşhur olan innen nefse لَاَمَّارَةٌ بِسُّٰهُ bir başka ayette de. Böyle bir şöhreti bulunan nefsin tezkiye edilmesi, arındırılması, güzelliğe müheyya, hazır hale getirilmesi hem bir nebevi vazife Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmete öğrettiği, müminlerin de Hazreti Peygamber'den gördüğü, Kur'an'ın anlattığı şekilde bir tezkiye derdinin olması gerekiyor. Aslında tezkiye deyince bizim kullandığımız zekat kelimesi de enteresandır, aynı kökten. Zekat kelimesi de tezkiye ile aynı kökten geliyor. Çünkü tezkiyede nasıl bir arınma varsa zekatta da benzer bir arınma var. Yani zekat da insanı en azından kendi nefsindeki, özündeki, içindeki cimrilikten, tutuculuktan, efendime söyleyeyim,
bencillikten,
enaniyetten, egodan neyse arındıran bir imkan sunuyor insana. Dolayısıyla zekatla insan parayı verirken paylaşmayı öğreniyor.
Doğru.
Yani kendi cebinden çıkarıp bir başkasına verdiği zaman, çünkü vermek kolay değil. Yani o verme işlemi, bizim içimizdeki bir takım kötü duyguların sökülüp atılması ve onun yerine infak duygusunun, İsar duygusunun, sehavet duygusunun egemen olmasını sağlıyor.
Ve niceleri, kardeşlik, ve, sevgi, dayanışma.
Onun beraberinde tabii, onun beraberinde gelen. Dolayısıyla tezkiyede böyle bir özellik var. Yani bir arınma var. Tabii aslında insan, Mevlana'nın filan da yorumlarında var bu. İnsanın Kur'an-ı Kerim'in beyanına göre iki ciheti var. Yani bir topraktan yaratılan maddi tarafı, bedeni tarafı var. Ve bunun mayasının ilk temel maddesinin toprak olduğunu Kur'an-ı Kerim safahatıyla uzun uzun anlatıyor. Ve ondan sonra ve izâ sevveytuhu ve nefaktu fîhi min ruhî diyerek, yani Adem'in yaratılışını ben topraktan tesviye edip ona şekil kıvam verdikten sonra ona üfürdüğüm zaman, ona ruhumdan üfürdüğüm, hatta min ruhi, yani ilahi ruhundan Allah Teala Hazretleri'nin oraya bir nefhada bulunduğunu, bir üflediğini, ruhundan bir pay verdiğini anlıyoruz bu ayeti kerimeden. İşte o ilahi nefha olan ruh
diğer bedene, boyutumuz adeta.
Bedene girdikten sonra Mevlana ve benzeri ariflerimizin, irfan adamlarımızın tespitine göre zaten o ilahi nefa çok tertemiz bir şey, özelliğe sahip. Ama bedene, tene girince yavaş yavaş kirlenmenin adımları başlıyor. Niye? Çünkü ihtiyaçlar başlıyor. Dünyevi talepler başlıyor. İşte çok masum bir şekilde ana rahmine düştüğü andan itibaren beslenme ihtiyaçları, büyüme ihtiyaçları, sonra yürüme ihtiyaçları, dünyevi ihtiyaçlar.
Sonra ihtiraslar hocam.
Onlar ihtiyaçlar, sonra ihtiraslara, hatta ihtilaçlara dönüşüyor. Dolayısıyla bu tür bir süreç içerisinde bir kirlenmişlik oluşuyor insan gönlünde, insan bedeninde, insan ruhunda ve nefsinde. İşte bu kirlenmişliğin arındırılması, temizlenmesi için bir takım yol ve yöntemler üzerinde çok durulur. Yani genellikle bizim tasavvuf geleneğimiz bunun üzerinde çok durur. Ama ben bugün tasavvuf geleneğinde çok yaygın olanın ötesinde çok bir eserde okuduğum çok hoş bir yorumlar var ve yol yöntemler var. Bugün size onlardan bahsetmek
çok
istiyorum.
Çok memnun oluruz hocam.
İzniniz olursa.
Estağfurullah.
Bir defa bu nefs tezkiyesinde bu müellifimiz diyor ki bunun en güzel yol ve yöntemi güzel, uygun bir örnek, model bulmaktır. Yani el kıdvetul ameliyye saliha akva ve enfa esalibi tezkiyetin nefsil beşeriye. Yani insani nefsin tezkiyesinin en yararlı, en faydalı yolu, üslubu, yöntemi ona güzel bir örnek gözünün önüne, rol model diyorlar şimdi.
Evet.
Rol model birini onun önüne koymaktır. İşte bununla, buna ulaşmak da şu vesilelerle, şu yol ve yöntemlerle olur. Ve tetahakkahu vesail adide, onları beş madde halinde söylüyor ki çok hoşuma gitti benim.
Hocam paylaşmak istedim. Şurası, yani rol model bulacaksın diyor.
Önce
çünkü bir insan bu tezkiyeyi yapabilmesi için en güzel bir somut örnekten
işte
inanmalı.
İşte o rol modelin birincisi olarak da çok güzel bir adres gösteriyor.
Onu açıyor şu an.
Şu ona beş madde açacak. Tamam. Hepsi birbirinden kıymetli. Birinci madde et-taammuk fi diraseti siretin nebeviyyetil mutahhara. Hazreti Peygamber'in temiz, tertemiz nebevi siretine yoğunlaşmak, derinleşmek. Yani onun nasıl bir hayat yaşadığını, onun nasıl bir rol model insan olduğunu, ibadette, taatta, insani ilişkilerde, kainata bakışta, diğer varlıklar olan ilişkilerde, şefkat ve merhamette, efendim kuşatıcılıkta, her alanda onun özelliğine, onun güzelliğine yoğunlaşmak. وَالتَّدَبُّرْ ف۪يهَا وَتَأَس۪ي بِهَا. Ona kafa yorup, onun o siret-i zatiyesine, özel siyerine, özel yaşayışına kafa yorup onunla ahlaklanmaya, onu üsve, model, rol model olarak benimsemeye çalışmakla olur ki, çünkü o Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizim için en güzel rol model olduğunu Kur'an bize söylüyor. Ne diyor? لَكَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Yani Allah'ın Resulü'nde, Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah'ı çokça ananlar için güzel bir model vardır. Üsve-i hasene vardır. Yani o gerçekten müminler için, Allah ve ahiret kaygısı taşıyanlar için ve Allah'ı gönülden zikretmeyi hayatının mihverine koyanlar için örnek bir şahsiyet.
En mümtaz şahsiyet.
Evet, en mümtaz şahsiyettir. Rol model bir insandır. Bunu bir kere birinci madde olarak gündemimize
koyalım. O zaman hocam Allah Resulü'nün hayatını okuyacağız, okuyacağız, evet. Okuyacağız.
Yani birinci iyi adam olmanın, iyi insanı olmanın yolu bizim rol modelimiz Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir birinci olarak. Biz Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselamın siyerine, fıkhu siyere diyerek, yani o siyereti anlamaya kafa yorarak ve onunla ilgili güzel örnekleri, modelleri okuyup orada Efendimizin davranışlarından, ya Allah Allah, bu nasıl bir şey, ben bunu nasıl yapabilirim, burada ben nasıl onu bugüne taşıyabilirim diye kafamızı biraz da ona teksif ederek düşünmek gerekiyor. Hatta belki de en doğrusu böyle bir siyer okumalarını çocuklarımızla beraber yapmak. Orada olaylar geçtikçe de bak burada çocuklarla ilgili bir şey var, burada size mesaj var, burada bize mesaj var anne babalara, burada komşulara mesaj var gibi okumalarla belki aile fertlerinin Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın siyerine ve siretine yoğunlaşması. Ve deniliyor ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı okuyan, anlayan insanların İslam'a olan sıcaklığı daha farklı oluyor. Çünkü orada somut bir İslami hayat görüyorsunuz. Kur'an elbette en büyük rehber, en büyük hidayet kaynağı. Hüden lil müttakîn. Onda şüphe yok. Ama onu anlayıp hayata uygulayan Hazreti Peygamber bunun canlı rol modeli. Yani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın ahlakını merak edenlere Hazreti Ayşe'ye gidip de onun ahlakı nasıl diye sorduklarında siz Kur'an okumuyor musunuz diyor. O canlı Kur'an'dı. Onun ahlakı Kur'an'dı. İşte o canlı Kur'an olan özelliğiyle insanların ilgisini çekiyor. Yani Kur'an'dan elbette okuyarak insanlar güzel şeyler elde edebilir. Ama onun yanında bir de Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın rol model hayatını okuyup onu hayatın merkezine almak çok farklı bir şey.
Her yaş için değil mi hocam?
Bu her yaş
için. Yani bizi dinleyen gençler vardır.
Hatta her meslek
vardır,
için.
Her meslek.
Her yaş için, her meslek için, her dönem için. Çünkü Hazreti Peygamber'in hayatında en zengin insandan en fakir insana kadar, köleliğe düşmüş olandan çobanlık yapana kadar, komutanlık yapandan efendim hizmetçilik yapana kadar herkesin alabileceği örnekler var. Hazreti Peygamber hayatında çobanlık da var, tüccarlık da var, devlet başkanlığı da var, kumandanlık da var, fakirlik de var, zenginlik de var. Yani o yetimlik de var, öksüzlük de var. Hazreti Peygamber babası doğmadan önce Hazreti Peygamber esas vefat etmişti. Hazreti Peygamber'in doğumundan önce babası yetim olarak dünyaya geldi Efendimiz. Annesi işte 4-5 yaşında iken vefat etti, öksüz kaldı. Ve dedenin yanında, amcanın yanında hayata tutunmaya çalıştı. Yani oralarda yaşanılan acıları, sancıları, sıkıntıları yaşayarak geldiği için bir rol model olarak orada arızası olmaz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın.
Yani hayatın orada insanın, içinden bir insan
orada,
ve...
Orada insanların ne yaşadığını bildiği için, yani yetime nasıl davranılacağını, öksüze nasıl davranılacağını, fukaraya nasıl davranıldığı zaman ona söylediğimiz lafın batmayacağını çok iyi bilen bir insan. O yüzden onun hayatını bilmek gerekiyor.
Bir de hocam sadece şimdi biz okuma deyince sonuçta belki dinleyenler ya hocamız alim işte bunlar hep okurlar der diye düşünür ama şu an aslında dinleyebilirler de.
Tabii.
Radyo vesilesiyle.
Tabii tabii tabii.
Ya da YouTube'la böyle videolar izlenebilir.
Şöyle bir şey, yani bunu aile fertleriyle beraber okumanın çocukların da gönlüne taşımak gibi bir faydası olur.
Evet hocam.
Yani bir siyer beraber okumanın, yani bir yarım saat her akşam, 10 dakika hatta yerine göre, 10 dakika her akşam okusa büyük bir şey.
Ki çok
yani
güzel şey. Programlar da oluyor hocam. Şahane çocuklar programlar. Için siyer, çocuklar için.
Tabii tabii onlar da var Ece. Evet. Yani buna bu teamuk diyor işte.
Derinleşmek.
Yani derinleşme çok önemli. İkincisi, o da çok önemli bir şey. El-inayetu bidiraseti siratil ulemai rabbaniyin mine sahabetil kiram ve tabi'in lehum ihsan. Yani ulema-i rabbaniyin diyor. Yani rabbani, kendilerini gönüllerini Rablarına vermiş olan salih alimler. Kimden bunlar? Sahabe-i kiramdan. Yani muhacirlerden, ensardan, onlardan, o geçmiş nesilden, onların hayatlarına dair konulara da yoğunlaşmak ve onlarla ilgili bir takım bilgileri öğrenmek, tedebbur fiha, onların hayatları yine Hazreti Peygamber'in hayatında olduğu gibi kafa yormak ve teessi biha, yani onları da bir rol model gibi algılayıp, çünkü ashabi kennucum diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız yolunuzu bulursunuz.
Sizi doğru yola götür.
Evet. Yani dolayısıyla onlar da hakikaten rol model, üsve-i hasene insanlar. Onlarla da şey yapmak gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de zaten Allah Teala onları bize rol model olarak tarif ediyor Tevbe suresinde. Es-sâbikûne levvelûn minel mühâcirîne vel ensâr vellezîne tebevuhum bi ihsân. Yani ümmetin önde gelen birinci saftaki kişileri kimlerdir? Muhacirlerdir. Sonra ensardır. Sonra ihsan kıvamında bir imanla, bir İslami anlayışla onların ardından gidenlerdir. Yani ikinci sırada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra sahabe-i kiram aleyhim rudvan hazeratını düşünmek, onların hayatları ile ilgili, ashab menakıbı ile ilgili zihni ve kalbi meşguliyetler bizim tezkiye adına yapabileceğimiz hizmetlerde çok yardımcı bir unsurdur. Önemli bir yeri
güç verir
hocam. Değer vardır.
Güç verir, ilham verir, motive kesinlikle, eder. Çünkü kesinlikle. Yaşandı.
İşte hani örnek
bir hikaye değil. O işte inançsız ya da peygamber düşmanları. Esatirul evvelin dedi. Yani eskilerin masalları. Halbuki sahabe-i ikram efendimizin yaşadıkları gerçek.
Ve masal bunlar değil, önümüze de
numune
gelmiş vaziyette. Yani evet. Bunlar hayatla ilgili yazılmış bir sürü kitaplar var. Saadetten itibaren yazılmış bir sürü sahabe ile ilgili menakıb kitapları var. Bunların her birinin ümmet için, bizler için çok farklı güzel mesajları var. Bunlara devam etmek lazım. Üçüncüsü bu da çok güzel, hoş bir şey. Diyor ki sohbetü salihin vel muslihin vel mürebbiyin ve teessi bihim. Yani salih olan ve muslih olan. Yani hem kendisi salah ehli, salah ve takva sahibi, hem de başkalarını ıslah etme derdinde, hem de başkalarını terbiye etmek gibi bir himmeti ve hizmeti olan kişilerle beraber arkadaş olmak, onların sohbetinde bulunmak, onların meclislerini takip etmek, onların yanlarında ve civarlarında olmak, yani onlara şöyle uzaktan bakmak bile yerine göre o güzel halleriyle, sohbetleriyle istifade için önemli bir şey. Bunlarla da ilişki kurmak son derece önemli. Çünkü onların tasarrufları, sülükleri, yolları Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna ulaşan ve o yoldan beslenen yoldur. Dolayısıyla böyle bir gerçekten salih, muslih, mürebbi, mürşid olan şahsiyetlerin civarında olmak, onlardan beslenmek bir Müslüman için tezkiye adına çok güzel bir adımdır. Çok güzel bir yol ve yöntemdir.
Çünkü o insanların yanında hocam ya bir hal alırız.
Tabii.
Ya bir ikram alırız. Ya bir tebessümüne şahit oluruz.
Kesinlikle. Her birinin ayrı bir şeyi var.
Evet.
Efendim Ebced Hevvez dördüncüsü husnü ihtiyaril cülese vel astika linnefs vel ehl vel evlat. Yani hem kendimiz, nefsimiz için, hem aile fertleri için, hem de evlatlarımız, torunlarımız için iyi arkadaşlar, yoldaşlar, cülese aslında oturup kalktığımız insanlar demek. Hem celis olduğumuz insanlar demek. Yani oturup kalktığımız insanları iyi seçerek, hayırlılarını, güzellerini tercih ederek onlarla ülfet etmek, onlarla dost ve arkadaş olmak da bu manada bizi tezkiyeye hazırlayan, gönlümüzü arındırma noktasında bize çok önemli katkılar sağlayan önemli bir şeydir. Çünkü hadis-i şerifte de malum buyurulmuştur. El mer'u ala dini halilihi. Yani kişi, insan arkadaşının, dostunun yolu ve dini üzeredir. Sen kiminle dostsun ona bak. Yani gönül verdiğin, dost gördüğün, halilim dediğin kimse gerçekten mümin ve muvahhidse ne mutlu sana. Yani sen de onun tarzındasın, onun yolundasın, onun gibi güzel işler yapıyorsun, karlısın. Ama Allah korusun, o yamuk bir tarafa giden, efendime söyleyeyim, ayağa kaymış birisi ise, sen de onun dostuysan, o seni de kaydırır. Hem yönünü hem yolunu şaşırtacak işler yaptırabilir. Onun için insanın gönül verdiği, gönlünü açtığı, dostum dediği insanların da kimler olduğuna dikkat etmesi çok önemli. Kimlerle oturup kalkıyoruz? Hani dostunu söyle bana, sana kim olduğunu söyleyeyim diye Türkçe'de güzel deyimler vardır, sözler vardır. Bunlar çok önemli şeyler. Çünkü insanoğlu ister istemez oturup kalktığı, dostluk ettiği insanların boyasına boyanır. Rengine boyanır. Onlardan etkilenir. Yani hiç kimse efendim böyle tek başına Hüdayi Nabit bitmiyor yerden. Yani bir çevrede yetişiyor, bir muhitin adamı. O bulunduğu muhitin damgasını, özelliklerini mutlaka üzerine taşıyor. Kokusunu taşıyor. Mutlaka taşıyor.
O zaman seçeceğiz hocam.
Kesinlikle
ve
taşıyor.
Ve özellikle yavrularımıza da güzelliğini seçmeleri için sağlayacağız.
Ondan sonra dolayısıyla bir başka hadis-i şerif daha burada devreye giriyor.
Arkadaşla ilgili mi hocam?
Evet evet. Yani diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İnnemâ meselul celîs-i sâlihi vel celîs-i sû, yani iyi arkadaşla kötü arkadaşın durumu şuna benzer. İyi arkadaş kehamilil misk, yani güzel koku satan kişinin yanında bulunmak gibidir. Güzel koku taşıyan veya güzel koku satan bir adamın yanına gittiğiniz zaman o size, ya ondan size koku ulaşır ya da o kendisi bizzat ikram eder. Mutlaka bir güzel kokudan bir şeyler taşıyarak ayrılsın yanına. Öbürü ise diyor bir demirci dükkanındaki körüğün yanında bulunmak gibidir. Körük yanında, demirci dükkanın körüğün yanında bulunan bir adam, körük huhladıkça ya üzerine ateş saçılır, körüğün ateşinden üzerine ateş saçılır, elbisesi vesairesi yanma ihtimali söz konusudur, ya da o demirin ağır kokusu üzerine siner.
Pis kokusu adeta.
İs ve pis kokusu oradan öyle ayrılır. Muhteşem bir benzetme Efendimizin. Yani iyilerle dostluğun böyle güzel kokularla
adeta
bezenmeye vesile olacağını söylüyor. Evet, şeyin çok hoş bir şeyi var. Mevlana Hazretleri'nin, o da tersten çok güzel. Diyor ki, güle sordum bu güzel koku nereden diye. O dedi ki, dikene katlanmaktan. Evet. Yani güzel koku bazen de insanın kendi içindeki güzelliğin dışa vurması da ortaya çıkabilir. Dolayısıyla ama iyilerle beraberlik, iyilerle buluşmak her zaman insanı iyiye, doğruya ve güzele götürür.
Hocam bu çokça yaşanıyor gençken. Evet. Yani kötü bir arkadaşımız varsa,
evet,
ya da bu yaşı da yok aslında da, aslında irademizle bir şekilde yani bu ilişkiye son vermek lazım. Çünkü kıyamet günü aslında muttakilerin dışında kimse birbirine dost değil.
Kesinlikle.
Madem öyle, bu dünyada da aslında muttaki olmayan dostluklarımızı yavaş yavaş, aslında bize de özellikle menfi tesiri varsa, onların hani bir şekilde uzaklaşmakta fayda var hocam.
Zaten Kur'an-ı Kerim'de onunla ilgili bir ayet-i kerime var. Yani iş vesaire gibi sebeplerle bir, yani kendisine ve çevresine gölgesi düşen, zararı dokunan, zulmeden birisiyle görüşmek zorunda kalmışsak, وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ diyor. Yani o kendine ve çevresine zarar veren kimseyle oturup konuşurken hatırınıza onun o zaafı geldiği zaman hemen kalkın, orada oturmayın. Yani onun o negatif enerjisi size sirayet etmesin. Siz onun davranışlarını bu sefer normal görmeye başlarsınız. O yanlışlarını, o kelle avcılığını ya da ne bileyim işte ne kadar zulmü,
ahlaksızlıkları
varsa doğal gelmeye başlar. Böyledir insanlar. Evet,
kalp yani meylediyor.
İnsan yani önce tepki gösterir, sonra bu tepki biraz azalır, sonra normal, hatta sonra hoşuna gitmeye başlar.
Çünkü bedenlerin yakınlığı kalp yakınlığını
aynen
da getiriyor.
Aynen öyle. Bir süre sonra ondan haz almaya başlar. Hatta tiryakisi olur.
Doğru.
Allah korusun.
Allah muhafaza.
Dolayısıyla onun için kiminle dost olduğuna, kiminle arkadaş olduğuna, kiminle yol yürüdüğüne insanın dikkat etmesi gerekiyor. Evet, beşincisi de çok daha farklı ve anlamlı bir mesaj. Deniliyor ki burada, akdu ehavatin hassa takumu ala esasit tahabbub fillahi azze ve cel ve tenasuh ve tevasi fihi. Yani özel arkadaşlıklar edinmek, özel arkadaşlar bulmak ne üzerine? Birbirini Allah için sevmek üzere buluşan, kaynaşan, özel dostluk ve arkadaşlıklar tesis etmek. Yani ben seni Allah için seviyorum. Başka bir maddi hesabım yok. Gidip ziyaret edip ben sırf seni Allah için ziyarete geldim. Ben seni seviyorum diyebilmek, bu çok müthiş bir şey yani. Çünkü Allah için sevme konusu kıyamette de Cenab-ı Hakk'ın rahmetini vesile olacak çok önemli hususlardan olduğu hadislerde sık sık tekrarlanıyor. O yüzden bizim böyle zaman zaman kendimize bu dünyada yoldaş olacak, öbür dünyada da elimize kolumuza dokunup veya tutup bize şefaatçi olacak dostlara, dostluklara ihtiyacımız var. Çünkü bizim bir nasihatleşmeye, tenasuh kelimesi hem nasihatleşme, karşılıklı öğüt vermek, hem de samimiyet öğretmek demek.
Tamam. Yani
tenasuh kelimesinde samimiyet manası, nasihat kelimesi öyle. Eddinun nasiha diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Din nasihattir. Bu şeyi biz yıllar yılı din nasihattir, hep nasihat manasıyla yorumladık. Ama sonradan birisi çıktı dedi ki bu nasihat nasıl olacak ki? Yani kime, limen ya Resulallah, kim için nasihattir? Lillahi ve li Resulihi ve li eymetil müslimi. Yani Allah'a, Resulüne, kitabına, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara. Müslümanları anladık. Ama Allah'a, Resulüne, kitabına nasıl edeceğiz biz? Buradaki şey aslında kelimenin kökündeki mana. Yani samimiyettir. Din samimiyettir. Ya yani Allah'a samimi olmaktır. Kitabına samimi olmaktır. Samimi davranmaktır. Peygamberine samimi davranmaktır. Yöneticilerine samimi davranmaktır. Bütün Müslümanlara samimi davranmaktır. Burada da aslında bize samimiyet öğretecek. Riyakarlık değil, iki gözlük değil ve böyle dost doğru olan, olduğu gibi görünen ya da göründüğü gibi olan insanlardan olma özelliğine sahip dostlar edinmek, onlarla arkadaş olmak ve onlardan karşılıklı bir tavsiye almak, nasihat almak, öğüt almak, vasiyet almak, bu çok güzel bir şey yani. Hayır üzere buluşmak, hayır üzere konuşmak, hayır üzere alışmak, hayır üzere anlaşıp hayır üzere uzaklaşmak birbirinden.
Hocam yani, bu sözlerin şunu hatırlattı bana, affedersiniz, evet, tekrardan.
Evet,
bugün bir arkadaşım aradı. O bir kısa süre önce bir eksiği, kusuru vardı. Birçok kişi tabii onun o kusurundan dolayı onu adeta hani şimdiki kültürümüz linç etmek ya da işte yok saymak ya da düştüğü için işte artık onun üstüne çullanmak için bir vesile bu olarak görmüş.
Hı hı.
Ben de o dönemde bana sormuş. Ben de demişim ki yaptığın yanlış ama insansın. Ben sana hani doğruyu söyleyeyim, yaptığın eksik ama İnsansın, hani başka türlü telafi edersin, özür dilersin ama bil ki,
kul olmaz.
Bil ki hani seni sevdiğim için, senin dostun olduğum için sana hani sen haklısın, sen her zaman doğrusun demem. Yani dürüst olayım, eksik dedim ama hiç kimseye de onun o şekilde hatasıyla ilgili bahsetmedim. Özellikle teşekkür etti. Yani dedi ki ne kadar hoşuma gitti dedi ya, şimdi düşünüyorum dedi, aradan dedim ki zaman geçti. Yani samimi dostluk dedi bu dedi. Bana dedi bu tür insanlar lazım. Birkaç kişi daha böyle yapmış. Şimdi diyor sizlerin değerini biraz daha anladım. Çünkü Allah için dostluk hocam.
Evet.
Arkadaşımıza aslında samimi olmak.
Yani onun çukura yuvarlanmasına izin vermemek.
Evet. Sevinmeyeceğiz.
Elinden tutmak. Arkadaş, evet, gel yanlış gidiyorsun.
Evet.
Demek bu zaten bu tehabub ve tenasuh da aslında bu. Yani o sevgi ve o karşılıklı samimiyet duygusuyla ona eksiğini, fazlasını, neyse doğrusunu, yanlışını söyleyebilmek lazım. Hadis-i şerifte de el-mü'minu mir'atul mü'min. Bunu söylüyor aslında. Yani mü'min, mü'min aynasıdır. Yani karşısında kardeşini görünce kendini görmüş gibi olur. Onda güzelliği kendisinde hisseder. Ondaki eksikliği kendinde hisseder ve onunla aynıleşmek için gerektiğinde bu işte paylaşabilir. Ya kardeşim sen iyi hoşsun ama şöyle olsa daha iyi olmaz mı diye sizin söylediğiniz şeyi söyleme şansına sahip olur. Ama bunu işte o gerçekten kendisini aynası gibi gördüğü zaman daha kolay yapabilir ve sorumluluk hisseder kendisini. Yani kardeşini korumak adına yapar. Yani onu sıyanet etmek adına, yanlışlarla onun efendim işte anılmasına, bilinmesine fırsat vermemek adına yapar ve bunu tenhada yapar.
Tenhada.
Bu da çok önemli.
Evet,
yani alaceme meleyin nas, insanların gözleri önünde böyle bir şey yapmak en yanlış şeydir. Yani nasihat bile tenhada verilmelidir. Yani tenhada verildiği zaman, kimse olmadığı zaman ve satır başı olarak da yani ben seni seviyorum, ben senin için hep iyilik istiyorum ama şöyle bir şey olmuş duydum, yani bunu şöyle yorumlasanız, şöyle yapsanız daha iyi olur sanki gibi geliyor bana tabii takdirsizim falan gibi söylediğin zaman insanların kusurlarını tasih etmeleri, kabullenmeleri daha kolaydır. Ama ala meleğinna söylediğin zaman hadi ya sen biliyorsan ben de biliyorum.
Ben bu de defa iş inatlaşma.
Ya, benim yani nefis girer araya.
Küskünlüğe, kavgaya.
Tezkiye görmemiş nefis tabii çok fazla mağrurdur. Doğru. Ve kolay kolay da boyun vermez. Onun için buraya dikkat etmek lazım. Hatta deniliyor ki böyle şeyde Selman Farisi'nin güzel bir sözü var. Yani iki mümin kardeş birbirini yıkayan el gibidir. Çok güzel. Yani iki el var, elin biri öbürünü yıkıyor. İşte kardeşler böyle olmalı.
Biz o zaman hocam ferdi takılamayız değil mi?
Kesinlikle.
Yani ben kendi başıma yok. Gidemem yani.
Bizim kitabımızda ferdiyet yok. Bizim kitabımızda kendi kendimizi adam ederken yanımızdakini uçururken kendimizle birlikte uçmak şeklinde bir yol alma.
İlahi ölçü bu değil mi hocam?
Aynen ilahi ölçü bu.
Yani ben kurtuldum.
Nebevi ölçü bu. Yani biz başkalarıyla beraber bize çünkü ferdi cemaate, cemaati ferde feda etme diye bir anlayış yok.
İkisi birlikte.
Birlikte o kadar.
Peki hocam tezkiye ile ilgili şimdi Peygamber Efendimizin bu üçüncü diyelim ki sorumluluk alanından bahsettiniz. Çok evet. Da detaylı açtınız ve güzel beş maddede de o örneği bize izah ettiniz. Kişi şöyle düşünürse bizi mesela yarısında dinlemeye başladı. Dedi ki içinden ya Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocamın beyanına göre bir zat varsa güzel bir zat o beni tezkiye eder. Sonuçta peygamberin de görevi tezkiye etmekmiş. Yani varsa birisi gelsin tezkiye etsin. Ben ne yapabilirim
şimdi,
dese.
Şimdi efendim zaten o yüzden tezkiyeye talip olanlara mürit denilmiş. Yani bir irade ortaya koyması lazım. Önce kişinin kendisi irade ortaya koyması.
Mecburi mi hocam?
Ha tabii kesinlikle. Yani kendisi irade ortaya koymadan bir başkasının onu ne tezkiye etmesi, ne yol yürütmesi, ne de ayağa kaldırması mümkündür. Önce kendi içinde bir irade olacak. O iradeyle, hatta bakın bizim irfan geleneğimizde önce bir yakaza vardır. Önce bir şöyle silkinip
ne oluyor?
Ha, uyanma vardır. Sonra tevbe vardır, evbe vardır. Ondan sonra irade, müritlik ve bu yola girme.
O da kolay değil o zaman hocam.
Dolayısıyla bu bir irade meselesidir. Yani siz iradenizle ben adam olmak istiyorum. Ben iyi insan, iyi Müslüman, kendimi tezkiye etmek istiyorum. Kendimi arındırmak istiyorum. Nefsimin bana kurduğu tuzakların farkındayım. Bu tuzaklardan kurtulmak istiyorum diye bir irade ortaya koyarsa, işte bunun hiyerarşik şeyi söylediğimiz gibi, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı iyi anlamak, iyi tanımak, sonra sahabe efendilerimizden haberdar olmak, sonra
mürebbiler,
muallim ve mürşitlerden haberdar olmak, iyi dostlar edinmek, yani iyi dostlarla
salih insanlarla
üfet etmek bunun yolu bu.
Ve sonucu gerçekten samimi.
Dostlar edinmek.
Samimi yani sizi evet. Sadece Allah için
Allah seven. Dostlar edin.
Ama yani dilde değil sadece.
Birbirine benziyor. Dolayısıyla böyle bir yol izlemeden yani birisi gelsin elinden tutsun götürsün. Biz görmedik böyle bir şey yani.
Çok olmuyor zor bir şey.
Yok olmuyor.
Evet, yani o biraz hayalcilik oluyor.
Kendi iradesi şart. Kendi iradesi o irade aslı olandır. Öbürü ona destek olur, yol gösterir, rehberlik eder.
Yani hocam şimdi hasbelkader Erkam Radyo'ya ilk defa kulak veren 70 yaşında bir amcamız ya da teyzemiz var. Şu an karar verebilir mi? Ya hakikaten 70 senem aslında öyle böyle geçti ama. Ya ben bugün peygamberi tanımaya başlayacağım.
Tabii.
Sahabeyi bundan tanımaya başlayacağım. Şey yani... Allah dostlarını, muallimleri tanıyacağım. Ve salih çevrede de takılacağım. Bunun sonunda da nefsimi tezkiye edeceğim.
Biiznillahü teala.
Olur değil mi hocam?
Yolunda bulunur en azından. Yolunda bulunur ve Cenab-ı Hak da onun eksiklerini tamamlar inşallah. Öyle inanıyoruz.
Yaşı yok.
Evet hiç kesinlikle.
Geç kalmışlık yok.
Hayır hiçbir zaman. Geç kalmışlık yok. Genç gelmişlik var.
Eyvallah hocam. Eyvallah. Hocam ağzınıza sağlık. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz.
Sağ olun.
Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir İrfan Gündemi programının daha sonuna geldik. Kıymetli hocam Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz ile bugün tezkiye yani arınma konusunun detaylarını konuştuk. İnşallah Cenab-ı Hak hepimize arınma yolunda güçlü bir irade nasip eder ve son nefese kadar da bu ikrar ile yaşayanlardan oluruz. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar, muhabbetle, hürmetle.